Ayrım 8. Aşkın gözyaşları, Hamuş, ölümü öpen derviş, Sinan Yağmur. Sayfa 95. Peki dedi dervişlerden biri, bize söyler misin, peygamberlerle veliler arasında ne fark vardır? Peygamberler masumdurlar, evliyalar ise mahfuz. Veliler bir atın derisindeki ben izi gibidir. Bir atın kuyruğundaki kıl misalidir. Veliler bir atın tırnağındaki toz gibidir. Ve kıl olmaktan, toz olmaktan, iz olmaktan şeref duyarlar. Çünkü o atın üzerinde 18 bin alemin uğruna yaratıldığı Hazreti Peygamber oturmaktadır. Velilere vahdet ehli de derler. Bu deyim de doğrudur. Vahdet yani birlik, tevhid demek olduğundan bu gruptakiler insan vücudundan daha şerefli bir makamın olmadığını beyan etmişlerdir. Bu hüküm de doğrudur. Çünkü bedenden ayrıldıktan sonra insanın döneceği makam işte bu şerefli makamdır. Şurası da bir diğer gerçektir ki mevcudattaki tüm bireyler böcekten çiçeğe, sudan toprağa kadar tüm canlı cansız varlıklar insana ulaşmak için yani kısaca insan olmak için akıl almaz bir seyir halindedirler. Bu seferlerin sonunda insan olduklarında onlar da kemale ermiş olur ve miraçlarını tamamlamış olurlar. İşte insan da bilgi ile kendi kemaline, kendi olgunluk ve mükemmelliğine erişmek için sürekli bir seyir ve sefer halinde olmalıdır ki miracını tamamlamış ve kemale ermiş olsun. Yine velilerin görüşü şu noktada birleşmiştir ki, insan ne kadar olgunlaşırsa olgunlaşsın, ne derece kemalata erişirse erişsin, kendisine bahşedilmiş olan istidadı oranında yükselir ve Allah'ın hikmeti ve ilmi karşısında yine eksik kalır. O halde insanı kamil denildiği zaman diğer insanlara göre olan mukayeseli bir değerlendirme yapıldığı unutulmamalıdır. Ancak yine de insanı kamiller ilim ve irfanda yoğrulduktan sonra aşkın makamlarında dolaşarak diğer insanlara geçmişler ve şu dört unsuru kendilerine hayat tarzı seçmişlerdir. Dünyayı bilmek, ahireti bilmek, kendini bilmek ve nihayet Yaradanını bilmek. Bu bilgininden geniş anlamıyla marifetullah olduğunu da herhalde duymuşsunuzdur. İyi söylersin dedi dervişlerden biri. Marifetullah, Allah'a arif olma, Allah'ı bilme demek olduğuna göre sadece bir tek yol mu vardır Allah'a ulaşmak için? Ne münasebet, Allah'a giden yollar sayılamayacak kadar fazladır. Allah'a ulaşanlar arasında da derece farklılıkları mevcuttur. Kimisi yavaş, kimisi de hızlı yol alır. Hızlı yol almak, daha çabuk ulaşmak demek değildir. Çünkü kaplumbağalar, yollar hakkında tavşanlardan daha fazla bilgilidir. Bu konuyu biraz daha açmanız mümkün olabilir mi? Dedi bir derviş. Olur, önce şurasını iyice kafanıza yerleştirin ki, Allah'ın tüm isim ve sıfatları yalnız insanlarda değil, canlı olsun, cansız olsun, bütün eşya ve varlıklarda da tezahür etmiştir. Örnek verir misiniz? Örnek çok dedi Şems. Sonra sözlerini sürdürdü. Bakınız, şu ciğerlerimize her an doldurup boşalttığımız hava, hay, hayat veren isminin mazharı değil midir? Tüm canlıların vazgeçemediği su, muhyi, diriltici değil midir? Hava ve sudan sonra toprak gelmiyor mu? Toprakta kerim, cömert olmasında ne olsun? Bu kadar bolluk, bu kadar cömertlik toprakta nasıl toplanmış bir düşünsenize. Ya nafi, fayda veren ismine ne diyelim? Şu alemde faydasız bir şey gösterebilir misiniz? Hatta terazi yapımını sanat olarak ifa ve icra eden meslek erbabı dahi adi ismi ile hareket etmez mi? Güller, papatyalar, laleler, menekşeler, onun cemal, güzel ismini her an bağıra bağıra zikretmiyorlar mı? Şafi, şifa veren ismi hastalıkların tedavisinde kullanılan çeşitli ot ve bitki köklerinde kendini göstermiyor mu? Bunları hastalara uygulayan hekimler aynı isimle mesleklerini sürdürmüyorlar mı? Özetle tüm bu kainat onun vasi, geniş isminin tezahürü, tecellisi ve tasarrufu altında vücut bulmamış mı? Aslına bakacak olursanız bütün bu isimler emanettir. Biz emaneti yerlere ve göklere teklif ettik de bu emaneti almadılar. İnsan aldı. Ahzab 72. Ayetine göre insanoğlu bu isimlerle süslenip dünyaya gelmiştir. Ama çoğu kimse bu emanetin farkında bile değildir. Zira aynı ayetin devamında insan cahildir diye ifade buyurulan hüküm, bu acı gerçeğin insanı derinden ürperten çıplaklığını sergiler. Bu emanetin anlam ve kapsamının akıllara durgunluk veren hakikatinden şu koskoca dünyada bir tek kişi müstesna kılınmıştır. Kimdir o, yoksa sen misin? Şems başını bir sağa bir sola sallayıp gülümseyerek dervişi süzdü ve ben kim oluyorum? Ben aciz ve zavallı bir insanım. Sadece Allah'a kul olabilme bahtiyarlığı içinde yanıp tutuşan bir çareyim. Onun rızasını kazanabilmek için yıllardır çile çekmekteyim. Söylediğim kişi alemlere rahmet olan Yüce Peygamber'dir, dedi. Bir derviş heyecanla bağırdı. Ben günaha girmemek için her şeyden elimi eteğimi çektim. Neme lazım diyor ve suya sabuna dokunmadan yaşamımı sürdürmek istiyorum. İnsanları da çok seviyorum. Onlara elimden geldiğince yardım edip bakıyorum. Şems yüksek sesle güldü. Bak sana ne diyeceğim. Suya sabuna dokunmadan bir mendil bile temizlenmez. Gönlünü öylesine berrak, kalbini öylesine parlak tut ki tüm ruhun tertemiz olsun. İnsanları sevdiğini ve onlara baktığını söylüyorsun. Unutma ki sevmek birbirimize bakmak değildir. Aynı yöne birlikte bakmak demektir. Kendi benliğini hiç edip hep olmaktır. Bakın size bir hikaye anlatayım da ibret alın. Vaktiyle bir ülkede kabukta kalan alimlerle hak sırrına erişen arifler zaman zaman atışır, birbirlerine takılırlarmış. Ülkenin padişahı da bu iki zümreyi bir araya getirip işin aslını öğrenmek istemiş. Önce alimleri sarayına buyur etmiş. Toplu olarak padişahın huzuruna çıkmışlar. Padişah, içinizde en bilgili, alim olan kimse öne çıksın göreyim demiş. Bütün alimler bir adım öne çıkıp kendilerini göstermişler. Padişah bu durumdan hiç de memnun olmamış. Fakat sesini de çıkarmamış. Padişah onları yemeğe davet etmiş, sofraya oturmuşlar. Lakin masada her türlü yemek hazır bulunduğu halde herkesin önünde sapı kol kadar uzun kaşıklar yok muymuş? Alimler habire uzun kaşıklarla yemek yiyeceğim diye uğraş vermişler ama gel gelelim bu işi başaramamışlar. Yemekler yerlere dökülmüş, üstlerini başlarını berbat etmişler. Uzun kaşıklar birbirlerinin eline yüzüne çarpıp durmuş. Neticede sofradan aç olarak kalkmışlar. Padişah bu kez arifleri, yani sizin gibi derviş olmaya özenenleri çağırmış sarayına. Padişah onları da huzuruna kabul etmiş, hepsi el pençe divan padişahın önünde durmuşlar. Padişah aynı soruyu sormuş. İçinizde en arif, en bilgili kişi kimdir? Birincisi yanındakini işaret etmiş, ikincisi üçüncüsünü, üçüncüsü dördüncüsünü, bu böylece devam etmiş. Ve sıra en sonuncu arife geldiğinde, o da birinciyi işaret ederek bilgi konusunda iddialı olmadıklarını, benlik duygusundan sıyrıldıklarını göstermişler. Padişah memnun, onları da sarayın geniş sofrasına buyur etmiş. Sofrada en nefis yiyecekler hazır duruyormuş. Yalnız kaşıklar o kadar uzun ki onlarla yemek yemek ne mümkün. Arifler işin kolayını bulmuşlar ve her biri eline aldığı kaşığı kendi ağzına değil, yanındaki arkadaşının ağzına uzatmış. Öbürü de benzer şekilde yanındakini beslemiş. Böylece birbirlerine ikram ede ede yemeklerini bir güzel afiyetle yiyip dualarını da tamamlamışlar. Ne yerler kirlenmiş ne de üst ve başları. Daha sonra padişaha veda edip saraydan ayrılmışlar. İşte böyle dervişler. Sizler de ene, ben diyecek yerde daima ente, sen diyecek olursanız, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile hem karnınızı doyurur, hem de hep bana, hep bana demek derdinden kurtulursunuz. Dervişler derin bir sükunet içinde bu sözleri heyecanla dinliyor, arada bir Sübhanallah deyip iç geçiriyorlardı. Dervişler bir yandan yürüyorlar, bir yandan da ünlü sınırları aşmış bu hatun sufiyi merak ve heyecanla dinliyorlardı. Bir derviş dayanamadı, sordu. Başka bir hikaye daha anlatır mısın bize? Anlatayım da dinleyin, dedi Şems. Sonra hecelerin üzerine basa basa, sanki dervişleri kaşıkla beslermiş gibi anlatmaya koyuldu. Vaktiyle bir İslam ülkesine Çin diyarından ünlü ressamlar gelmiş ve Müslüman sanatçılarla bir yarışma yapmak istemişler. Bu istekleri kabul edilmiş. Her iki tarafın usta sanatçıları saraya davet edilmişler. Hükümdar geniş bir salonun orta yerine kalın bir perde geçirmiş ve Çinliler perdenin bir tarafına, Müslüman sanatçılar da perdenin öbür tarafında birbirlerini görmeden çalışmaya başlamışlar. Çinliler adeta mucize yaparcasına bin bir türlü renk ve nakışlarla işlemeler yapmışlar. Değişik renklerin nefis tonları ile öyle güzel, öyle güzel süslemeler yapmışlar ki, öyle güzel süslemişler ki duvarı, görenler hayran kalmış. Müslüman sanatçıların ise renklerle, nakışlarla pek ilgileri yokmuş. Onlar habire duvarı cilalamakla meşgul oluyorlarmış. Duvar her gün cilalana cilalana o kadar parlak bir hale gelmiş ki sanki şeffaflaşmış. Hükümdar da bir Çinlilerin bir de Müslümanların duvarlarına bakar dururmuş. Ama bu işe dudak bükerek bir türlü anlam veremezmiş. Nihayet yarışma günü gelmiş çatmış, sarayın ileri gelenleri ile hükümdar, Çinliler ve Müslümanlar salonda toplanmışlar. Hükümdar tez aradaki perde kalksın diye emir vermiş. Perde kalkmış, bir de ne görsünler? Çinlilerin yaptıkları resimler cilalı duvara ışıl ışıl aksediyor. Figürlerle oya gibi işlenmiş şahane tablolar, göz alıcı renk tonları ile aslından da güzel bir görüntüyle parlak duvarda pırıl pırıl parlıyor. Çinliler büyük bir hayranlıkla Müslüman sanatçıları kutlamışlar ve ülkelerine geri dönmüşler. Benden hikaye istediğiniz, ben de anlattım işte. Anladınızsa diğer dostlara da anlatın. Anlamadınızsa biliniz ki kalbinizin daha temizlenmeye ihtiyacı var. Kısa süren sessizliği yine Şems bozdu. Ey dervişler, size bir sual sorayım mı? Sor bakalım, dedi dervişler. Peki, soruyorum. Faraza, Cenab-ı Hak şu kainatın idaresini size verseydi ne yapardınız? Bir derviş heyecanla bağırdı. Ne yapacaktım? Hemen bütün kafirleri yok eder, dünyayı Müslümanlarla doldururdum. Şems diğerlerine, sorum hepinizidir, diyen bakışlarla baktı. Diğer derviş söz istedi. Ben bütün dünyada bütün kötülükleri ortadan kaldırırdım. Böylece ne hırsızlık kalır ne de cinayetler, dedi. Sen ne dersin, dedi Şems diğer dervişe dönerek. Ben de arkadaşlarım gibi düşünüyorum. Bütün günahlar ortadan kalkınca dünya huzura erer. Herkes Allah'a ibadet ederek günlerini mutlu geçirirdi. Hepsine ters ters bakan Şems sonunda dayanamadı. Öfke ile gürledi. Siz kim, dervişlik kim? Cenab-ı Hakk'ın irade ve dairesinde bir noksanlık mı var ki ilave bir düzen istiyorsunuz? Dervişler mahcup, önlerine bakarak alçak sesle haklısın dediler. Bir derviş sabırsızca sordu. Ben çok merak ediyorum, acaba biz bu dünyaya neden geldik? Bu dünyaya anlaşılmak için değil, anlamak için geldik. Neyi anlamak için geldik? Neyi olacak kendini? Ben kendimi biliyorum, en azından şu taş gibi değilim. Canlıyım, diriyim. Bana iyi bak delikanlı, insanın ruhu bir kandildir. Bu kandilin aydınlığına ilim denir. Allah'ın ahlakı da bu kandilin yağı gibidir. İşte bu kandil yanar, her tarafa ışık saçarsa, İşte o zaman sana diri derler. Unutma. Peki, hepsi iyi güzel de biz Allah'ı nasıl arayacağız? Sen insana ulaşmadan Allah'ı boşuna arıyorsun, dedi Şems gülerek. Biz senin bu düşüncelerini kolay kolay anlayamayacağız galiba. Haklısın ama şu kafana iyice bir bak. Niye Allah onu yuvarlak yapmış? Neden dersin? Bilmem, sen söyle. Başın yuvarlak. Çünkü eskiden beri alışa geldiğin bütün köhne düşüncelerin yön değiştirsin diye. Bizim kafamız bu kadar ince düşünceleri kavrayamıyor. Ne yapayım? Maşrapan küçükse deryayı suçlamaya hakkın yok. Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır. Çünkü kavrayamadığın şeyler senin değildir. Bir derviş içini çekerek söylendi. Senin söylediğin bu konular çok derin. Nerede bizde bunları anlayacak feraset? Dikkat et, derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Eğer ırmakta su kalmamışsa, bu kanalın değil, kaynağın suçudur. Sen de kaynağını ara ve bul. Şimdiye kadar hiçbir soru sormayan, sadece sessizce konuşulanları dinleyen dervişe Şems sordu. Sen niçin konuşmuyorsun? Niye sormuyorsun? Dervişten, dudak bükmekten başka hiçbir cevap alamayan Şems, kısık sesle söylendi. Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun, bilse sorardı. Bir derviş atıldı. Ey garip yolcu, anladık ki sen tam bir züht içindesin. Biraz önce haramla helali konuşuyorduk. Sana sorsak bu konuda ne dersin? Geçen gece mescide gitmek üzereydim. Bir de baktım ki gömleğimin dirseği sökülmüş. İşte burası. Bu halimle mescide nasıl girerim? Hemen bir evin duvar dibine oturdum ve odadan gelen ışıktan söküğü çabucak dikiverdim oracıkta. Namaza başladım ama namazımdan bir türlü zevk alamıyordum. Sonradan hatamı anladım ve gözyaşları için Allah'ımdan af dileyip tövbe ettim. Söküğünü dikmekle günah mı işledin diye sordu bir derviş. Başka bir derviş cevap verdi. Hayır, belki de mescide geç kalmıştır. Bir derviş itiraz etti. Hayır, belki de gösteriş için söküğü olmayan bir elbiseyle mescide gittiği için. Şems dervişlerin değerlendirmelerini sakince dinledikten sonra, hayır dervişler, hayır. Bana başkasından izinsiz evinin ışığından gizlice yararlanmak yakışır mı? Benim olmayan ışığa ortak olmam haram değil midir? Sabahlara kadar ağlayıp sızladım. İşte haram ne demekmiş öğrenin. İçlerinde genç bir derviş sabırsızlıkla sordu. Ey yabancı sufi, henüz ismini, memleketini bilmediğimiz yolcu, söyle insanlar niçin ölür? Şems bu soru üzerine iliklerine kadar titredi. Bir süre konuşamadı. Sonra alçak sesle fısıldar gibi cevapladı. Bu soruya verilecek cevapların hepsi de doğrudur. Ama ben en kestirmesini veriyorum. İnsanlar ölürler çünkü yeni doğacak bebeklere yer açmak gereklidir de ondan. Bir de şu var, insanlar ölürler ama yaşarken edindiği bilgileri beraberinde götürmezler. Sadece yaşayanlara ilave ederler. İşte onun içindir ki ölmeden önce yönünüzü iyice bellemeniz şarttır. Hangi istikamette yol alacaksanız çok önceden gerekli hazırlıkları yapmanızı öneririm. Bunun en güzel örneğini Nuh peygamber vermiştir. Ne yaptı Nuh peygamber? Ne yapacak? Hazreti Nuh gemisini yapmaya başladığı zaman daha yağmur başlamamıştı. Bir gemi doğuya gider, diğeri batıya. Ama esen hep aynı rüzgardır. Hangi tarafa gidileceğini belirleyen rüzgar değil, yelkendir. Eğer rüzgarı ömür rotası, sıratı müstakimi de hidayet ve rahmet, aksi yönü de hıyanet, gaflet ve cehalet olarak alırsan, az önce söylediğim akılla yelkenlerini şişirir, dosdoğru yolda ömür boyunca ilerlersin. Soruyu soran derviş dayanamadı, yeniden sordu. Daha hayatı öğrenmedik ama, dedi. Hayat bir yönden gülünç, bir yönden de çok ciddidir. Ama şu var ki, insanların ölmesiyle yaşamın gülünçlüğü nasıl değişmezse, insanların gülmesiyle de yaşamın ciddiliği değişmiyor. Sen artık yaşlısın, bizim gibi gençlere yaşlılığı nasıl anlatırsın? Yaşlılık, gittikçe küçülen bir adada yaşamaya alışmaktır. Ama ne gam, yaşlansam da Allah'ın beni sevdiği yaştayım. Dervişler heyecanlanmışlardı. Duygulu bir hava herkesi sarıp sarmalamıştı. Şems dikkat etti. Birkaç dervişin gözleri yaşarmıştı. O da heyecanla fısıldadı. Gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz. Bize ne gibi öğütler söyler, neler tavsiye edersiniz, dedi gençten bir derviş. Sevenden ümit kesmeyin, insanlara can nefesi olun. Birbirinizi günahlarla tartmayın, dost olun, dost bulun. İnsanları isimleri, cisimleri ile değil, gönülleri ile görün. Aşkınız iman, imanınız aşk olsun. Duanız hep diğerleri için olsun. Söküğünüzü Allah'ın nuru ile dikin. Ayıplarınızı Allah'ın rahmetinde yıkayın. Kul hakkına çok dikkat edin. En kötü kul hakkının kul ile Allah'ın arasını açmaya çalışmak olduğunu bilin. Kulları Allah'tan soğutmayın. Allah aşkına dudak değil yürek ile yürüyün. İlahi aşk için bir mürşit bulun. Ama kim mürşit, kim mürit hiç kimse bilmesin. Allah var, sıkıntı yok. Zikrini çok çekin. Uzun bir süre sessiz kaldılar. Sessizliği yine Şems bozarak, benden bu kadar, yolumda olmalıyım. Bilmeden bir hatam olmuş, kalbinizi kırmış isem, hakkınızı helal edin. Gözleri buğulanan dervişler hep bir ağızdan, helal olsun dost yürekli insan, helal olsun. Şems olduğu yerden doğruldu, hava kararmadan yola koyulmalıydı. Nereye mi? Aşkın yolu yönsüzdür, kıblesi yüreğinde olan haritaya. Nereye gidileceğine aldırış etmezdi. Birkaç adım ilerledikten sonra yine Şems, Allah'ım, senden sana geliyorum. Seni kendimde, kendimi de sende aramaya devam etmek üzere huzura geliyorum. Ömrü yollara yazılmış olan Şems, en fazla Konya'da ikame etmişti. Diyar diyar, ülke ülke yolculuk yormuyordu onu. Aksine irşat ve seyyahlık onun ruh damarından akan hasretlerdi. Yine yollardaydı, yeni yolculuklardaydı. Yol, yolcusunu gözlemekteydi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 105.